Modern Türk Edebiyatı Okumaları. Tarih, kuram, metin ve antoloji. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Selçuk Atay.
Modern Türk Edebiyatı Okumalarına hoş geldiniz. Önemine binaen hayli uzunca tuttuğumuz Rene Vellek ve Austin Warren'in Edebiyat Teorisi adlı kitabının değerlendirmesine 3. ve son bölümle devam ediyoruz. Malzemenin düzenlenmesi ve tespitinde kalmıştık geçen hafta. Bir edebiyat araştırmacısı araştırmaya başlarken bazı hazırlıklar yapar. Vellek'in kastettiği malzemenin düzenlenmesi ve tespiti bu ön aşama aslında. Malzemenin düzeni, tespitini yapacak, metnin sahihliğini düzenleyecek. Malzeme hazırlamak aslında edebiyat incelemesine hazırlıktır. Asıl incelemenin metin olduğu unutulmamalıdır. Sadece malzemede kalınırsa komik duruma düşülebilir. Bu hatırlatmayla başlamış olalım. Akademik çalışmalarda komik olan derken şunu kastediyoruz. Akademik çalışmalarda birkaç yazarlı eser olabilir. Ancak edebi olarak birkaç yazar eser yazdıysa iş çok karışık olacaktır. Tanzimat döneminde birçok iki yazarlı piyes vardır. Mesela Deli Hikmet'le Namık Kemal'in yazdığı Vatan Mersiyesi. Bunlarda kimin nereye yazdığı belli değil. Buna ortak imza diyoruz. Edebiyat tarihçisinin ve araştırıcısının bunları tespit ederek ve ayrıştırarak işe başlaması gerekebilir. Veya sahte eserler meselesi vardır. Bizim edebiyatımızda sahte eser olarak Rabia Hatun şiirlerini gösterebiliriz. Bu Rabia Hatun'un kim olduğu üzerine pek çok araştırmalar yapılmıştı. Birçok şey söylenmişti. Ama birkaç sene sonra ünlü bir tarihçi olduğu ortaya çıkmıştı. Karısının adıyla yazmış. Adını açıklamasa daha birçok akademik çalışma yapılacak vesaire. Mesela birçok Yunus var. Bu sevilen bir ismin mahlas olarak şairlerce kullanılmasından. Gerçek Yunus'un şiirlerinin anlaşılması çok zor. Sahte eserlerin incelenmesi problemiyle eserin sahteliği problemi de bir taraftan ayırt edilmeli. Hala devam ediyor biliyorsunuz akademik çalışmalar. A yazmış ama B şahsının imzasıyla yazılmış. Başkasına mal etmiş. Eserin sahteliği problemi de ayrı bir konu. Fikret'in Han-ı Yağma şiirinin Victor Hugo'nun bir şiirinin aynı olduğu söylenmişti hatırlarsanız. Bir edebiyat araştırmacısı ilk olarak bunlarla işe başlayacak. Fakat ortaya çıktığı yerde asıl incelemenin nesnesinin metin olduğunu unutmayacak. Bir de edebiyat incelemesinde dış yaklaşımlar başlığı var Rene Vellek'te. Bu bölümün genelini anlatır. Daha önce edebiyatı tanımlarken bir şey asli fonksiyonunu kaybederse ikinci, üçüncü fonksiyonunu yüklenir demiştik. Aşk-ı Memnu'da Bihter'in kişiliğini açıklarken onun psikolojik yanları gerçek hayat için kullanılabilir mesela. Bu kullanım onun edebi değerini artırmaz. Halis Ziya'yı tanımaya çalışabiliriz veyahut 17. yüzyılı anlamak için Nabi'nin eserine bakılabilir. Bu devir incelenirse sosyolojiye malzeme çıkabilir ancak Nabi'nin edebi kimliği hakkında bilgi vermez. Böyle bir giriş yaptıktan sonra edebiyat ve biyografi ilişkisine bakabiliriz burada. Bir sanat eserinin en açık olarak görünen yazılma sebebi arkasında duran sahibidir. Değil mi? Arkasında duran bir zihin, bir bilinç var. Bu yüzden onu ortaya koyan edebi metinlerin yazarının sanatı, hayatı ve kişiliği açıklanmaya çalışılır. Bu çok eski devirlerden beri kullanılan bir metot olarak da yerleşmiştir. Edebiyat biyografilerini edebi metinlerin incelenmesi için bir metot olarak kabul ettiğimizde üç türlü biyografiyle karşılaşırız. Bunlardan ilki eserin fiilen meydana gelişinin anlatılması, ikincisi deha sahibi kişilerin incelenmesi, üçüncüsü de metnin yaratıcısının psikolojisinin ve yaratma sürecinin incelenmesidir. Bu üç bakış açısının birbirinden dikkatle ayrılması gerekir. Edebiyat bilimi anlayışı içinde düşünüldüğünde bizim için bunlardan ilki önemlidir. Yani yaratma sürecinin incelenmesi. Bir eseri meydana getiren sanatkarın hayatının anlatılması, edebi kişiliğini oluşturan sebeplerin ortaya çıkartılması, metnin daha iyi anlaşılması noktasında bize yardımcı olacaktır. Bu yönüyle ilk görüş kendi amacımıza hizmet eder. Yani edebi metnin anlaşılmasına. İkinci ve üçüncü görüş ise biyografide dikkat çeken insan kişiliğinin araştırılmasıdır. Örneğin Victor Hugo, Necip Fazıl, Türk Edebiyatı'ndan ve Fransa'dan örnek verelim, gibi bazı sanatkarların kişiliklerinin oluşturulmasındaki sebepleri araştırırsak, sanatkar muhayyilesiyle doğan bu şahsiyetlerin eserlerini meydana getirirken psikolojilerinin açığa çıkartılması, edebi metnin incelenmesinden çok sanatkarın şahsiyetine yönelik bir incelemedir. Edebiyat ve biyografi arasındaki bu ilişkiye dikkat etmek gerekir. Biyografiyi yazmadan evvel, biyografisini yazacağımız sanatkar hakkında detaylı bir bilgi ediniriz haliyle. Sanatkarın yazmış olduğu metinlerin dışında memuriyet yılları, öğrenim yılları, şahsi hayat hikayesi vesairenin net bir şekilde ortaya çıkarılması gerekir. Kimi sanatkarlar malumunuz roman, şiir vesairenin yazımı dışında başka faaliyetlerde bulunmuş olabilir. Politikacılık yapmış olabilir, gazetecilik yapmış olabilir vesaire. Bunların da gün ışığına çıkartılması, sanatkarın edebi kişiliğinin anlaşılması da bize yardımcı olacaktır. Biyografiyi başlangıç itibariyle tarih ilminin bir parçası olarak saymak mümkün. Klasik edebiyatta şairlerin hayatlarını öğrendiğimiz tezkireler bu tarih ilminin içerisinde değerlendirilebilir. Günümüzde ise metnin sahibine yani sanatkara ulaşılabilme noktasında malzemenin bolluğu nedeniyle veya metne yansıyan sanatkarın şahsi hayatından evrelerin belirlenmesiyle biyografi müstakil bir edebi faaliyet olarak değerlendirilmeye başlandı. Edebiyatı bilim olarak kabul ettikten sonra iki önemli problemle karşılaşırız bu halde. Bunlardan ilki, biyografi eserleri yazarın hayatını anlatmak için kullanılabilir mi? İkincisi, biyografiden çıkan sonuç edebi eseri anlamada, değerlendirmede, tahlil etmede ne ölçüde elverişli olabilir? Her iki soruya da olumlu cevap vermek mümkündür. Ama gösterge bilim gibi doğrudan doğruya metinden hareket eden bir teoriye sahipseniz buraya tabii ki olumlu cevap veremeyeceksiniz. Biyografiden hareketle sanatkarın hayat hikayesini öğrenmek, bu hayat hikayesinden çeşitli aktarımlarda bulunarak ortaya koymuş olduğu metinleri tahlil etmek, edebiyat eleştirmenlerinin sıkça başvurduğu bir metot. Özellikle günümüzden çok öncesine dayandığını da söylemek lazım. Eski devirlerdeki sanatkarların kişisel hayatlarını bildiğimizde veya onlarla ilgili küçük de olsa bilgi kırıntıları edindiğimizde bunu tezkirelerden sık sık karşılaşıyoruz. Edebiyat teorisi çerçevesinde düşünürsek eğer bunu, günümüzden önceki metinler için söylediğimiz en sağlam görüş, sanatkarın çevresinde görmüş olduklarını eserine yansıttığı görüşü. Yani sanatkar eserinde şunları yapıyor ama bunu şahsi hayatında görmüş olabilir gibi. Dolayısıyla metin elimizde olduğu için metinden hareketle sanatkara gitmeye çalışıyoruz. Ancak Velle'ye göre sanatkar çevresinde görmüş olduklarını esere yansıtmaz. Dolayısıyla ortaya konmuş metin hayatın bir yansıması değildir. Sanatkarın sade ve basit bir şekilde kendini ifade etmesi, şahsi duygu ve düşüncelerini dile getirmesi, hayatın kopyası olduğu yolundaki görüşler bütünüyle açık değildir. Metni açıklama da işimize yaramaz. Veyahut da doğrudan doğruya sanatkarın hayatını ortaya koyma da işimize yaramaz. Biyografi yazarları, son olarak bundan bahsedelim. Şairleri malumunuz iki grup içerisinde ele alıyor. Birinci gruba objektif şairler, ikinci gruba ise daha ziyade sübjektif şairler diyor. Bellek bunun vurgusunu özellikle yapar. Objektif şairler, gayri şahsiliği savunanlar, vurgulayanlar, dışa dönük olanlar, yani kendi kişiliğini metinde gözleyenlerdir, gizleyenlerdir. Yakup Kadri, Yahya Kemal buna örnek olarak gösterilebilir. Subjektif şairler ise kendi hayat çizgilerinden sahneler çizen, kendi iç dünyalarını ifade edenlerdir. Halide Edip'i veya Tevfik Fikret'i buna örnek olarak gösterebiliriz. Edebiyat ve psikoloji. Bu başlığı okuyunca aslında dört madde akla gelir. Birincisi, bir birey olarak sanatkarın psikolojisinin incelenmesi. Bu doğrudan doğruya psikolojinin ilgi alanına girer. İkincisi, yazma sürecinin incelenmesi. Yaratma sürecinin incelenmesi yani. Üçüncüsü, edebi eserde görülen tiplerin psikolojileri ve son olarak da okuyucu üzerindeki tesirleri. Okuyucu üzerindeki tesir deyince muhtemelen daha ziyade sosyolojinin alanına yaklaşmış oluruz. Fakat edebiyat ve psikoloji dediğimizde bu dört başlığın olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde edebiyat araştırmacıları ve edebiyat incelemecileri daha ziyade metnin içerisindeki özellikle roman ve hikayenin içerisinde malzeme daha geniş olduğu için tiplerin, karakterlerin psikolojilerini aydınlatmaya çalışıyorlar. Fakat burada edebiyat sosyolojisi demişken hatırlanması gereken husus şudur. Edebiyat sosyolojisiyle edebiyat sosyoloğunun bir metne bakmasıyla bir sosyoloğun metne bakması arasında ciddi bir fark vardır. Kemal Karpat gibi, Şerif Mardin gibi özellikle isimler, hatta Cemil Meriç gibi isimler birer sosyolog olarak edebi metne baktıklarında kendi malzemelerini görürler. Kendi bilim dallarını aydınlatacak olan malzemeyi orada görürler. Onların dertleri edebi eseri anlamak, anlamlandırmak veya aydınlatmaktan ziyade sosyolojik malzeme olarak görmektir. Ancak bir edebiyat araştırmacısıdır ki edebi esere sadece edebi eseri anlamlandırma yönünden bakarsa ve bunun için sosyolojiyi kullanırsa esas noktaya ulaşmış olabilir. Aynı şey psikoloji için de burada geçerli. Bir psikoloğun, Arne Gruen mesela ele aldınız. Freud'dan itibaren gelir, Lacan veyahut da Jung üzerinden pek çok şey söylenebilir ama Peter Brooks bir taraftan, özellikle de Arne Gruen diğer taraftan ele aldıkları edebi eseri içindeki şahısları sanki gerçek şahıslar, gerçek kişilermiş gibi incelediklerini görürüz. Bu ise doğrudan doğruya onun psikolog tarafından incelenmesidir. Edebi metnin aydınlatılmasıyla ilgili bir tavrı yoktur. Oysa edebiyat araştırmacısı, edebiyat incelemecisi metni aydınlatmak için hareket ettiğini, başlangıç noktasının burası olduğunu unutmamalıdır. Bu, yazarın psikolojisinin incelenmesi için de böyledir. Edebi eserde görülen psikolojik tiplerin psikolojisinin incelenmesi için de geçerlidir. Doğa ziyade yaratma psikolojisinin incelenmesi. Velle'ye göre burada bizi ilgilendiren husussa yaratma psikolojisinin incelenmesi. Yıllardır yazarlar hakkında bir takım spekülasyonlar oldu malumunuz. Yazar Mecnun'dur diyen insanlar, diğer insanlara benzemez, eksik ve fazla yönleri vardır diyenler, şairlik veya yazarlık yeteneği bazı eksik yönleri telafi için verilmiştir diyenler. Bu tip rahatsızlıkların iyi bir yazar yapabileceği anlamına gelmez muhakkak. Bir fiziki veya ruhi bir takım eksikliklerin. Birkaç isim verebiliriz şüphesiz ama bunu genelleyemeyiz. Ne zamanki başarı ortaya çıkıyor, biz o zaman tetkik edip hüküm veriyoruz. Yani işte nevrozluydu ve böyle büyük bir şair oldu gibi. Çevremizde pek çok nevrozlu insan var ancak bunların hepsinin sanatçı olduğu iddia edilemez. Jung, Otto Rank gibi isimler kendilerini cesaretlendirilebilecek durumlara rastlarlar eserlerde. Bazı eserlerde ise katarsis, rahatlama diye serbest bir çeviri yapalım. Rahatlama vardır. Yazmak bazı yazarları çıldırmaktan kurtarır. Yazmasam deli olacaktım. Bunun değişik söylemesi belki de. Her şart unutmayalım ki kendi gerçekliğini doğurur. Romandan alınanı gerçek hayatın içine almak sakıncalıdır. İlk ve son sayfalar arasında bırakmak gerekir romanı. Onu hayata uygulamak yanlış odur. Çünkü ne onun şartları bize uygundur ne de bizim şartlarımız onunkine uygun. O gerçeklik romanın gerçekliğidir. Başka bir deyişle şair, yazar hayalperesttir. Karakterini değiştirmek yerine fantezilerini neşreder ve sürdürür. Burada Thomas Eliot, belki Eliot akla gelebilir. Şair için ne diyordu? Şair ırkını özetler, insanlığı. Hem geleceğe uzanır hem de çocukluğuyla irtibatını kaybetmez. Çağdaşlarından hem daha ilkel hem daha medenidir diyordu. Eliot'un bu görüşlerini ele alarak işitsel hayal gücünden, görsel imajlardan söz edebiliriz. Bellek de öyle yapıyor nitekim. Ona göre ilkel insanlardaki o mantıksız düşünme tarzı modern insanlarda devam etmekte. Fakat bu mantıksız ifade sembollerle şairler tarafından dile getirilmekte. Bizim edebiyatımızda en iyi örneği belki Haşim'dir. Modern bilime karşı. Zaten fazla da kitap okumaz. Haşim'e göre şair kadın gibidir. İnsanlığın en iptidai merhalesinde kalmış. Manen münkariz bir hayvan yani. Edebiyat tarihini Bellek'le birlikte şair tipi etrafında değerlendirirsek, o söyledikleri şair tipi etrafında birkaç şey ortaya çıkar. Birincisi meczup tip, cezbeli tip. Otomatik bir şekilde yazan, kendi dışında bir kuvvete esir olan, musallat fikirli, kahin şairler, şamanlar, romantikler, ekspresyonistler veya sürrealistler bu gruba girer. Bir de emekçi tipler var. İyi bir eğitimden geçmişler. Ustalar, yaptığı işin sorumluluğunu üstlenen zanaatkar şairler. Profesyonel saz şairleri mesela. Yahya Kemal, Fikret bunlardan. Büyük yazarlar hem cezbeli hem emekçidir de diyebiliriz. Yani musallat bir fikrin tesirinde yazıyorlar fakat yazdıkları titizlikle yeniden düzenliyorlar. Edgar Allan Poe gibi mesela, Eliot gibi, Fuzuli gibi, Baki gibi, Şeyh Galip veya Nedim gibi. Bu ikisini birden yazmışlar. Sanatkarları yaratma biçimlerine göre iki kutupa ayırma denemesi Nietzsche tarafından da yapılmıştı. The Birth of the Tragedy'nin sanatkar tiplerini Apollon ve Dionysos'a istinad ederek ayırdığını biliyoruz. Rüya hali ve vecd ile kendinden geçme hali yani. Üçüncüsü emekçi tipten sonra 19. yüzyıl gerçekçileri, yaşadıkları dönemin bilimin görüşünden etkilenirler malumunuz. Onlara göre her şeyin bir nedeni vardır ve bunları bilmek toplumun kanunlarını bilmek demektir. Son olarak bir de belki buraya gerçekliği yansıtacak olan yazarın tutumunu eklememiz gerekir. Laboratuvarda deney yapan bilim adamının tutumu gibi olmalıdır diyenler yani. Bu hem gerçekliği bütün çıplaklığıyla okuyucuya sunacak hem de yazarın tarafsızlığını göstermesi bakımından da önemlidir. Batı dünyasındaki gerçekçiliğin yanı sıra Rusya'da farklı bir yönde gelişen, farklı bir şekilde gelişen belki gerçekçilikle karşılaştığımızı da söylememiz lazım. Gerçekçiliği yansıtacak şairlerin yanında. 19. yüzyılın ortalarında gerçekçilik akımı malumunuz Rusya'da belirdi. Tolstoy, Çehov, Gorki gibi yazarlar bu konuda önemli eserler verdiler. Bu yazarların yanı sıra edebiyat kuramı alanında Belinsky'nin, Çernişevski gibi gerçekçilerin yansıtması gerektiğini söyleyen yazarların da olduğunu söyleyelim. Fakat bu kopyacılık değil. Yani zira yazar görünen olduğu gibi yansıtmayacak. Öze ait olanı olmayanı ayırt edecek. Marksist gerçekçiliğe doğru gittiğimi fark etmişsinizdir. 1934'e kadar olan dönemiyle 34'ten sonraki ikinci dönemini birbirinden ayırmak lazım. Berna Moran'ı hatırlayalım. Edebiyat kuramları ve eleştiri üzerinde durur muyuz bilmiyorum ama adını burada anmış olalım. Edebiyat toplum, edebiyat fikirler. İki başlığı daha var Ronevelli'nin. Edebiyat ifade vasıtası olarak toplumun yarattığı dili kullanan sosyal bir kurumdur diyordu. Yani yazarın kendisi toplumun bir üyesi ve toplumda belli bir yere sahip. Edebiyatın doğrudan doğruya ferde dönük gibi görülemeyecek olan sosyal bir işlevi, sosyal bir konumu var. Edebiyatı, edebi eseri bu açıdan da incelemek, bu açıyı unutmadan incelemek gerekir. Hep ferde dönük yanları vardır fakat daima bunun üzerinden incelememek gerekir. Edebiyat ve fikirlerde ise felsefi olan şiir daha mı iyidir meselesi üzerinden gittiğini biliyoruz. Felsefe nerede duracak? Şiir nerede duracak? Edebiyat araştırıcısı felsefe tarihi ve nihai medeniyet bütünleşmesi gibi geniş çaplı problemler üzerinde fikir üretmek yerine dikkatini henüz çözülmemiş, hatta yeterince tartışılmamış bir probleme çevirmelidir. Bu, fikirlerin edebiyata gerçekten nasıl girdikleri sorusudur. Açıktır ki fikirler edebi eserde sadece bir ham madde, bir bilgi olarak bulunduğu sürece bu bizim için bir problem değil. Asıl problem fikirlerin ve sanat eserinin örgüsüyle gerçekten birleşip kaynaştıkları, kurucu, yapıcı unsurlar oldukları. Kısacası alelade bir kavram olmaktan çıkıp bir sembol, hatta bir mit oldukları zaman nasıl inceleneceğidir. Edebiyat ve fikirlerde fikrin olup olmadığından ziyade o ham madde olarak karşımızda duran fikrin edebi esere nasıl girdiği ve nasıl anlam kazandığını görmek gerekir. Evet, edebiyat teorisini, Welleck ve Warren'in yazdığı edebiyat teorisini kısaca izah etmeye, kimi hatırlattığı hususları Türk edebiyatında da göstermeye çalıştık. Haftaya bambaşka bir kitapla tekrardan buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Modern Türk Edebiyatı Okumaları. Tarih, kuram, metin ve antoloji. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Selçuk Atay.